Merhaba diğeri, ben Pamir, yani öteki. Bugün size vasatlıktan kaçışla ilgili bir bölüm hazırladık. 5 basamakta vasatlıktan nasıl kurtulabileceğinizi anlatacağız. Basamak 1. Vasat olmadığınızı bilin. Sizden bu dünyada bir tane var. Basamak 2. Dünyadan da bir tane var. Basamak 3. Dünyanın biriyle sizin birinizi toplayınca 2 etmiyor. Çünkü dünyayla elmalar, armutlarla da insanlar toplanmaz.
Böyle bir bölüm mü yapacağız?
Tabii ki yapmayacağız da ben parayı nereye ödüyorum?
İkna oldum.
Şimdiden ikna oldum. Tabii ki böyle yapmayacağız. Vasatlık hakkında vasat bir bölüm yapacağız Pamir.
Rahatladım.
Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ben öyle düşünmüyorum. Başladı.
Başladı. Evet, bugün Eskişehir ilinin Odunpazarı ilçesinin nezih ve şirin bir mahallesinde evden yayın yapıyoruz.
Vay be.
Evet.
Bugünleri de görecektik yani.
Gerçekten eve döndük. Doğadan yaptığımız bölümlere ara verdik. Bugün kolaya kaçtık ve evden bölüm yapıyoruz.
Podcast'imize de biraz ara vermiştik.
Evet.
Ama sanatçı tribüne girip bunu söylemeyeceğiz neden verdiğimizi.
İlham.
Enerji. Kuantum. şaka maka biz de özledik ve tekrar burada olmak güzel. Peki Pamir, bugün vasatlık konuşacağız. Tanımıyla başlayalım istersen.
Türk Dil Kurumu'na göre Arapça kökenli bir kelime vasat. Sıfat olarak orta diyor. Orta anlamına geliyor. İsim olarak ise ortam anlamına geliyor. Yani kültür vasatı falan deriz ya, oradaki ortamı kastediyor. Ya bilmemiz gereken şu, yani vasat derken ne uzun ne kısa, ne iyi ne kötü, ne büyük ne küçük. Tam arasındaki durum. İngilizce karşılığı mediocre. Medius ve okris'ten ayrılıyor. Medius işte orta. Okris de dağ. Yani dağa çıkan yolda tam ortada. Ne zirvede ne aşağıda. Ama tabii ki bu kelimenin ne anlamda kullanıldığı toplumdan topluma, kültürden kültüre değişebiliyor. Çünkü vasatın yabancı toplumlarda da öyle. Mediocre dediklerinde genelde ortalamanın altı, bayağı, sıradan bir iş ya da bir bireyi anlatıyorlar. Hani biz bugün programda her anlamını kullanacağız. Hangi cümlede nasıl kullandığımıza göre dinleyici, yani sayın diğeri, istediği şekilde algılayabilir. İster iyi anlamıyla algılayabilir, ister kötü anlamıyla algılayabilir. Sonuçta ortalama, aslında ortalama olmak, ortalama demek kötü bir şey değil vasat yani, öyle düşünüldüğü zaman.
Evet, kötü bir şey anlatmıyoruz ama yaygın olan bir şey anlatıyoruz.
Peki bu konuyu neden seçtik Anıl?
Çünkü son zamanlarda vasatlıkta bir artış var. Sanki bir pandemi gibi ve etrafımızı değiştiriyor ve bizi de ona göre değiştiriyor sanırım.
Kesinlikle. Ben bu bölüme hazırlanırken YouTube'da, Spotify'da çok ciddi gerçekten vasat içeriklere denk geldim.
Hayret, nasıl buldun onları?
Her yerdeler.
Daha vasat podcastler dinledin o zaman.
Dinledim. Çoğunluğu benim girişte yaptığım gibi işte böyle dar paçalı bir abi düşünün. Ayak bileğinde pantolonu bitmiş, beyaz gömlekli, kravatsız, kaslı spor salonundan çıkmış. Saatini gözümüzün içine sokuyor pahalı ve motivasyon mesajları veren kişilerdi.
Ya senin şu galericilerle alıp veremediğin nedir anlamadım yani.
Hiç galerici olarak görmüyorlar onlar kendilerini YouTube'da video çekerken. Verdikleri mesaj hep aynı. Vasattan kaçın, onu anlatacağım, başaracağım.
15
içinizde, yolu. İçinizde böyle bir şey var sizin, inanılmaz bir güç var.
Peki biz böyle mi anlatacağız Pamir?
Hayır, tabii ki böyle anlatmayacağız. Çünkü biz vasattan kaçış olmadığını biliyoruz değil mi?
Biliyoruz maalesef.
Nereden biliyorsun?
Kesinlikle, aslında kelime kavramını düşündüğün zaman bu imkansız. Çünkü örnek şunu düşün. Kalabalık bir sınıftasın ve bu odanın ya da bu sınıfın ortalaması 70 diyelim IQ anlamında. Yani vasat olanlar 70 IQ'ya sahip. Ortalamamız bu. Şimdi burada sınıfın parlak bir çocuğu, işte her soruya parmak kaldıran altın çocuk, proje çocuk. 100 olsun bu da. Hani gene insaflı söylüyorum.
IQ'su 100 olur.
IQ'su 100 olan bir şahıs. Buna sınıf atlatalım ve diyelim ki sen çok iyisin, artık sen diğer yüzlerle birlikte çalışabilirsin. Şimdi aslında eski sınıfın dahisi bu yeni sınıfın vasatı oldu.
Evet.
Yani normalize oldu değil mi? Standartize oldu.
Ortalama oldu artık.
Evet, ortalaması oldu. Ve bu aslında her değişen koşulda vasatlığın da değişeceğini ve yeni vasatın eskinin hedefi yeninin güvenli liman olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, yine her zamanki gibi çok güzel bir noktaya değindin. Ben burada bir kavramdan bahsedeceğim. Vasatlık eşiği. Sizin içinde bulunduğunuz ortamın vasatlık eşiği diğer ortamlara göre hızla düşerken, siz eğer halen o ortamda bulunmakta ısrar ediyorsanız, bu size ve hayallerinize zarar verebilir. Bu durumda ya içinde bulunduğunuz ortamın vasat eşiğini yukarı çekmek için çaba sarf edebilirsiniz ya da ortamınızı değiştirmeniz gerekebilir. İşte o sınıf örneğinde olduğu gibi ortamı değiştirebilir. Ama burada işin içine güvenli limanımız giriyor. Yani bu çabayı niye sarf edelim? Bu gerçekten zorlayıcı bir şey. Aman Ali Rıza Bey, tadımız kaçmasın diye oturmak varken niye böyle bir kendimizi böyle meşakkatli bir yola atalım? Bunu yapmadığımız zaman vasat bölgesine kendimizi indirgemeye başlamış oluyoruz.
Pamir, ben de öyle düşünüyorum. Biz insanlar öğrenme, uyum sağlama, adaptasyon yetenekleri çok iyi canlılarız. Yani aslında bu rahatlık alanı diye tanımladığın şey, sıradanlık denizi diyelim ya da sıradanlık gölü.
Güzel.
Evet, buna böyle sıkışmış, burada sakin sakin ılık sularda yüzen. Ya işte boyumuza kadar yüzelim, ötesine çok çıkmayalım. En fazla hani ya şu duba var ya, işte o dubayı çok ilerletmeyelim. O duba bizim sınırımız. Daha ötesinde karanlık var, soğuk sular var. Belki de başka canlılar var bizi tehdit edebilecek.
Belirsizliğe yer yok.
Belirsizliğe yer yok. O belirsizliği de hep biz aslında kendimiz seçiyoruz. Yani o dubanın sınırını hep biz belirliyoruz. Diyoruz ki mesela herhangi bir işte de olabilir. Yeni bir işe girdiğiniz zaman benim dubamın sınırı bu. Ben bu görevde bu kadar çalışacağım. Bunun ötesi benim için bilinmezliklerle dolu. Buralarda kendimi gösterip gösteremeyeceğimi ya da gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimi bilmiyorum. Burada büyük başarısızlıklara da uğrayabilirim. Buraları ararken, daha ötesini ararken mevcuttan da azat edilebilirim. O yüzden aslında bu korkular, yani mevcut statüyü koruma hissi, konfor zonundan ayrılmama hissi bizi her geçen gün kendi denizimizi, gölümüzü sınırlamaya itiyor.
Çok güzel bir nokta. Tam sen onu konuşurken benim aklıma da o geldi. Hani böyle tatile, otele falan gittiğinde orada bir şey vardır ya, Antalya'daki otellerde. Evet. Duba sınırı vardır. Zaten bir taraf kıyı.
Evet.
İki tarafta da genelde iskele olur. Orayı bir dikdörtgen gibi düşün. Senin alanın orası.
Hı hı.
Ama vasatlık kabullenildikçe o dikdörtgen küçülüyor. Sen mesela Duba'ya kadar gitmişsin diyelim ki. Vasatlık eşiği düştükçe sen dışarıda kalıyorsun ama dışarıda kalma şansın yok. Onunla beraber sen de kıyıya doğru daha fazla yaklaşıyorsun.
Çok doğru.
Güzel bu. Ya bu evet, bence çağımızın vebası. Belki Covid gibi insanları işte hasta edip fiziksel olarak zarar verip hastanelere yatırmıyor ama mental ve zihinsel açıdan çok zararlar verebileceğini düşünüyorum. Hatta ben fiziksel olarak bile zarar verebileceğini düşünüyorum.
Fiziksel derken nasıl yani?
Şimdi biz tabii yani ikimiz de doktor olduğumuz için şunu çok iyi biliyoruz. Hani zihin beden bağlantısı sadece bir yeni çağ teorisi değil. Bilimsel kanıtlarla desteklenen bir durum. Şimdi sıradan bir durumdan bahsettiğimizde, kendini gerçekleştirmeye çaba sarf etmediğin, her gün aynı işi yaptığın bir durum, bu senin zihinsel sağlığına bir süre sonra zarar verebilir. Hani o Maslow'un piramidi, bunu söylemezsek.
Çok şükür ya.
Bunlar bazı şeyler var, onları söylemezsek podcast bölümü olmuyor. Ben baktım yani. Maslow'un piramidini söyleyeceksin, işte kuantum falan diyebilirsin.
Doktor olduğumuzu söylemezsek de doktor olamıyoruz galiba.
Evet. Evet. O tabii orada işte kendimizi gerçekleştirmediğimiz zaman ruhsal olarak bir buhran yaşayabiliriz adeta. Depresyona girebiliriz, huzursuzluk olabilir. Dedin ki peki yani fiziksel olarak nasıl zarar verecek? Fiziksel olarak da şöyle, burada biraz ben yine teorisel olarak uçacağım. Şimdi bu bölüme hazırlanırken...
Ha pardon, mesela hiç kimse vasat oldum diye intihara kalkışmaz. Genellikle vasatı yakalayamadığı için veya işte vasatın üstüne çıkamadığı için insanlar fiziksel olarak kendine zarar verirler. Ama senin dediğin başka bir şey sanırım.
Tabii kendine zarar verme değil.
Hı hı.
Adeta bir hastalık gibi o durumdan zarar görme şeyce yani.
Fiziksel olarak.
Fiziksel olarak istemsizce zarar görme durumu.
Hı hı. Yani ruhsal olarak aslında bizi bir tembelliğe itiyor. Onu cebe evet. Koyduk. Şimdi de fiziksel olarak zararlarından bahsedeceksin.
Şimdi ben bu bölümü hazırlanırken dedim ya bir sürü vasat video izledim diye. Yalnız bu sefer Türkçe içerikler çok daha iyiydi İngilizce içeriklere göre. Bir tanesi de şuydu. Ömer Faik Anlı ve Tansel Erdem Yılmaz'ın ses verdiği Gayri Safi Fikirler podcastinin bir bölümü.
Hı hı.
Orada şöyle bir örnek veriyordu. Ben tabii bağlantısını açıklamalara koyarım. Hani örneği de biraz değiştirerek anlatacağım. Tıp doktorları üzerinden verdikleri bir örnek vardı. Şimdi bir birey düşünelim, bir vatandaş. Hayatının her aşamasında vasata razı.
Değil mi? Mesela vergi dairesine gidiyor. Oradaki işte o yavaş işleyen prosedürü görüyor. vasat çalışan sistemi görüyor. Markete gidiyor, orada gene işte bazı sıkıntılar oluyor. Vasatlıkla imtihan ediliyor. Restoranda aynı şekilde yediği yemeklerin gün geçtikçe daha da vasat hale evet. geldiğini görüyor.
Tabii Anıl, yani eve gidince de ev hayatında da akşam yaptığı bütün tercihler, işte kanal tercihi olsun, yemek tercihi olsun, diğer yapacağı bütün tercihler, akşam yatağa girdiğinde yaptığı tercih, onunla ömür boyu kalacak o tercih, bunların hepsinde vasatla bir şekilde razı oluyor.
Doğru.
Bu kişi şimdi diyelim ki hastalandı ve ameliyat olacak. Bu durumda vasat doktora razı olmuyor ama.
Olmuyor.
Yani, en iyisini arıyor. Uzman tekrar olmaz. Tekrar değil mi?
Doçent. Doçent olmazsa profesörü de görsün.
Birinden gidiyor fikir alıyor. Ondan sonra diyor ya sen tıp fakültesinde okuyorsun. Bir sonuçlarıma sen de bak diye birilerine getiriyor, gösteriyor.
En kötü akrabası olan tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisine soruyor.
Evet, sen bir hocana sorsana falan diyor. Aynen. Şimdi bu kişiyi birazcık bir ele alalım. Yani bir mentalite olarak ben bunu ele almak istiyorum. Hayatında ne yaptın da sen vasatı hak etmediğini düşünüyorsun konu sağlığa gelince? Mesela sadece sağlık değil, diğer konularda da uçağa binerken de pilotun en iyisi olmasını isteyebilir, gemiye binerken de, hepsinde o tür kritik durumlarda eliti tercih ediyor. Elit ise daha çok burjuva, halktan kopuk anlamında.
Doğru.
Bir günlük kullanımı öyle, kötü bir çağrışımı var. Vasatın olduğu gibi onun da kötü bir çağrışımı var. Şimdi bu durumda şöyle bir senaryo gerçekleşebilir. Elit kişi, yani elit doktoru aramasında tamam bir sıkıntı yok ki doktorluk grubu, yani burada bahsettiğimiz kişi cerrah olduğuna göre uzman doktor.
Vasatı bile değil mi?
Vasatı eşiği bile çok yüksek bir meslek grubu. Çünkü tıp fakültesi bitmiş, sınava girilmiş, uzmanlık yapılmış, mecburiye gidilmiş, yüzlerce ameliyat yapılmış. Yani gerçekten onun vasatı rahat bir şekilde ameliyat olabileceğim biri aslında. Ama onu bile tercih etmiyor, istemiyor. İlla en iyisi olsun diyor. Tamam, kaliteli sağlık hizmetine ulaşmak herkesin hakkı, insanlık hakkı. Ama vasatlığa razı olmak da bir halk sağlığı sorunu haline gelebilir.
Nasıl yani?
Şöyle düşünelim. Bu elit doktorlar bulundukları ortamda eğer takdir edilmedilerse oradan ayrılmayı düşünebilirler. Ve böylece oranın vasatlık eşiği daha da aşağı düşer bulundukları ortamın. Kalan doktorlar ise kendini geliştirmeye çaba sarf etmeyebilir. Niye yapacağım ki bunu diyebilir yani. Zaten elit olsam da takdir edilmiyorum. Ücrette de bir fark olmuyor. Şunda da şey olmuyor. Kendini geliştirmediği zaman onlar da vasat eşiğine daha fazla yaklaşacak. Ve bir halk sağlığı problemine dahi yol açabilir.
Yani farklı bakıyorsun gerçekten. Güzel bir bakış açısı. Ben de şöyle düşünmüştüm. Hani bir avukat veya sanayideki bir usta da olabilir. Hani
tabii.
Bu işi yapan bir kişi var ya, örnek veriyorum, bu nakli yapan biri var. Bu işte motoru tamir eden biri var. Bu davayı çözecek tek kişi var. Vasat o kişiye gidiyor. Diyor ki ben seni seçtim. Hani ben sana bu dava için kendimi layık gördüm. Seni layık gördüm davama. Bu vasatların sayısı artıyor. Diyor ki mesela ya bakın bu ameliyatı bu yaparmış. Sonra diğer vasatlar da bunu duyuyor. Kendi aralarında çünkü vasatların bilmediğimiz vasat bir komünikasyon sistemi var.
Telegram kullanıyorlar.
Vasat app diye. ve bu iletişim sonunda aslında bu işte işi yapan elit dediğin kişi bir arzu nesnesi haline dönüşüyor. Ulaşılması istenen bir kişi haline geliyor. Eğer dediğin gibi diğer o elit diğer meslektaşlarından kendini daha vasat üstü görüyorsa ama hala da kendince gene subjektif bir değerlendirmeyi vasat altında bir karşılık alıyorsa psikolojik veya maddi anlamda, o zaman onda ciddi bir hayal kırıklığı oluşuyor değil mi? Örnek veriyorum, en zor davayı çözen adamla en kolay davayı çözen adamın aynı yaşam koşullarında aynı parayı alması gibi.
Evet, o zaman en zor kişi ben niye bunu yapıyorum diyebilir ya da takdir edileceği bir ortama göçmek isteyebilir.
Aslında bunu Sağlık Bakanlığı'nda görüyoruz, performans sisteminde. Peki şimdi vasatlıktan yeterince iyi kavramına, diğer hani bir yan kavrama değinmek isterim. Bu da aslında sessiz bir salgın. Hem bizim toplumumuzda hem de dünyada. Pamir sen ne düşünüyorsun? Yani aslında hepimiz burada sıradanlıkla yetiniyor muyuz? Yetinme eğilimi mi gösteriyoruz? Eğer öyleyse bu konuda ne yapmalıyız? Ya da tarihte bununla ilgili bir örnek var mı?
Güzel, güzel. Güzel bir pas attın. Orta diyeyim ben buna. Vasatın biliyorsun bir kelime anlamında orta demiştik. İyi vasat gol getirir mi? Gibi düşünebiliriz. Şöyle var tarihte bir sürü kişi var da ben bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü popüler kültürde vasatlık prensibiyle de tanınan biri Kopernik. Polonya asıllı bir her şey, her şeye lok O zamanın öylesi yani. Aynı zamanda tıp eğitimi de almış biri. Doktor hatta yani.
Bir de dahileci dersen tam şey olacak yani.
Yıldızlara bakıp insanlık tarihinin en derin farkındalıklarından birini gerçekleştirmiş. Şimdi Kopernik vasat bir aileye doğmuyor bulunduğu çağ itibariyle. Zengin bir aileye doğuyor. Yani elit bir ailede doğuyor. Ama kendini daha fazla o kadar geliştiriyor, eğitiyor ki bir süre sonra kendi doğduğu ailenin standartları bakıldığı zaman onun çok altında kalıyor. Bulduğu teori de şu, yani onu zaten çoğu dinleyicimiz biliyordur. Sıradanız diyor dünya için ve insanlık için. Nasıl sıradanız diyor. İşte o güne kadar hep düşünülen ne, hatta ondan 100 yıl sonra bile düşünülmesi dahi, yani aksi bir şey düşünülmesi dahi teklif edilemez olan dünya, evrenin merkezinde her şey onun etrafında dönüyor. Güneşi daha büyük görüyoruz çünkü güneş daha yakın bize. Ama Kopernik diyor ki hayır, biz sıradanız. Biz güneşin etrafında dönüyoruz. Güneş de işte milyonlarca yıldızdan biri. Bizim gibi milyonlarca dünya olabilir diyor. Bu onun sıradanlık teorisi olarak geçiyor, prensibi olarak geçiyor.
Böyle tabii biraz işte buradan nihilistik optimistliklere de bir selam çakalım. Hani bu kadar da karamsarlığa uğramamak gerekir diye düşünüyorum. O çağda biraz aslında sıradanlaştırmış düşüncelerini ama kendi sıradan bir adam olmamış. Yani o kalıptan çıkmış.
Evet, buradan işte aslında Kopernik'in hikayesinden bir şey çıkarmamız lazım.
Şu ilginç mesela ben şunu soracağım sana. Vasat olma ihtimali ya da vasatlığı seçme ihtimali en güzel yerlerden birinde doğmuş. Varlıklı bir aile imkanlar önüne seriliyor. Vasat olmayı tercih edebilirdi. Hani daha fakir, daha işte çaresizlik içinde büyüyen insanlardan hep böyle mucizeler duyuyoruz, değil mi? Yani
Evet.
işte yedi kardeşin sonuncusuydu, hepsini kurtardı, milyoner oldu ya da işte şunu keşfetti, şunu buldu. Çünkü çok kötü ortamlarda sadece ders çalışmak zorundaydı gibi. Ama burada Kopernik'in böyle bir durumu yok.
Yok.
Aslında bu çok daha büyük bir hikaye olabilir, değil mi?
Tabii.
Biz aslında geçen bölümlerde bunu konuştuk. Sevgili Enes'in de bize konuk olduğu bölümlerde. Hani bu hareketi başlatan motivasyonu konuştuk, değil mi? Yani neden Kopernik durduk yere bolluk bereket içindeyken böyle bir şey yapmaya karar
Yalnız Enes de iyi yürüdü bizim bölümden sonra.
verdi? O yürüdü biz yattık gibi oldu biraz. O
Enes derken
yürürken
psikiyatrist Enes Özel'i kastediyoruz.
doğru.
Onu da belki bilmeyen dinleyicilerimiz olur, onlara da
Linkini
söyleyelim.
koyalım hemen.
Aslında Kopernik'in hikayesi de bize güzel bir örnek teşkil ediyor. Yani her ne kadar kendin vasatın çok çok üzerinde olsan bile her zaman işi daha yükseğe çekmek için çabalayıp efor sarf edebilirsin ve başarılı da olabilirsin sonunda.
Ya Pamir yani sen beni anlamıyorsun sanırım. Hani artık başından beri müdahale etmek istemiyorum ama yeter artık. Hani kendimi tutuyorum ve söylemek zorundayım. Ben öyle düşünmüyorum.
Güldüm.
Şey güldüm biraz mal güldüm daha kaliteli gülüşlerim var hani var bende böyle iyi Pamir gülüş nokta mp3'ler var
Onları koy o zaman.
aynen onları koyayım ya şimdi sen sürekli böyle mükemmellik için daha iyisi için çabalamaktan sıradanlıktan çıkmaktan falan bahsediyorsun kaç bölümdür bunları konuşuyoruz ama bu kolay bir şey değil yani işte
Değil.
hem motivasyon bulma anlamında hem sarf edecek çaba anlamında hem seni yalnızlığa bırakabilir. Çünkü bu süreçte bir sürü kalp kırabilirsin ya da daha bencil davranabilirsin.
Kesinlikle.
Yanlış anlaşılmalara yol açabilir ve tabii ki de depresyona götürebilir. Sosyal izolasyona yol açabilir. Bu zorluğu Albert Einstein çok güzel tarif etmiş. Büyük kişilikler sıradan insanlar tarafından her zaman şiddetli muhalefet gördü şeklinde konuşmuş. Hatta muhalefette kendi de yaşadı bir dönem biliyorsun.
Evet.
Kuramsal söylemleri yüzünden.
Güzel. Bu konuda Schopenhauer'ın da benzer bir cümlesi var. Bir insan ne kadar çok şey bilirse o kadar zeki olur, o kadar çok acı çeker. En yetenekli, en işte en zeki olan kişi de en çok acı çeken kişidir diyor. O da zamanında eleştiriye ve muhalefete yabancı bir şahıs değil. Ancak bu kişiler, bu bireyler, Schopenhauer olsun, Einstein olsun,
Ama bir şey söyleyeceğim. Pardon, bölüyorum. Schopenhauer için her
böldün
şey...
gerçekten.
Schopenhauer için her şey acı çekmek zaten.
Olsun, cümle güzel yani, oraya gitti ama o kadar acı çekmesine rağmen üretmiş yani bir şeyler
Tabii.
yine vasatın üzerine çıkabilmek için. Bunlar karşılaştıkları zorluklara rağmen kendi dünya görüşlerinin, anlayışlarının peşinden gitmeye devam ettiler ve sonunda da başarılı oldular.
Senin söylediğin örneklerden hala ikna olmadım. Neden insanlar vasat olmayı tercih etmeyi bıraksınlar?
Neyse ki seni ikna etmek gibi bir amacım yok. Gitmiyorum bu bölümde. Genel olarak podcast bölümlerinde öyle zaten. Ama dediğinden şöyle küçük bir şey çıkartacağım.
Bak bizi dinleyen milyonlarca vasat var.
Yok estağfurullah, bizimkiler herkes, hepsi, bütün dinleyicilerimiz elit lütfen yani.
Gerçekten öyle ya. O yüzden sayıları az işte.
Evet ama yani 10 kişi de olsalar onların bir tanesi o vasatlık sınırında olacak, bir kısmı aşağıda bir kısmı, bundan kaçış yok. Ama anlattıklarından şöyle bir şey çıkartıyorum. Neden yani iki yol var gibi, birinde hani vasatlıkla böyle gidelim, çaba sarf etmeyelim, muhtemelen efor sarf etmediğimiz için daha uzun bir yol gidebileceğiz gibi. Diğer taraftaysa meşakkatli ve zorlu bir süreç var. Bu şimdi beni bir filme götürdü. Amadeus filmi. 1980'ler yapımı herhalde.
Çok ilginç. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Beni de bir filme götürdü. Bilir misin 90'lardan? Önce benle gidelim. Sonra sana dönelim. Çünkü benimki biraz avam.
Burada vasat. Bahsedebileceğimiz tarzda bir
tabii
film.
Tabii ki öyle. Bilenler bilir.
Peş peşe 3 oynayanlar.
Ya onlardan değil. Ha, tamam. Karınca filmlerinden bahsetmiyorum. Sahil Güvenlik. Hepimizin bildiği
Sahil Güvenlik
dizisinden bahsediyorum.
Ki vücut ölçüleri hiç vasat değildi, evet.
Yok, oradan bahsetmeyeceğim. Sahil Güvenlik'teki can kurtaranları düşündüm bir an. Ve o dubanın etrafında yüzen, dubanın kenarlarında yüzen insanları düşündüm. Aslında Amadeus ve Einstein de dubayı geçip Sahil Güvenlik tarafından uyarıldılar.
Evet. Evet, ben sen bölmeden önce Amadeus filminden bahsediyordum. İzin verirsen devam edeyim.
Buyurun oradan. Lütfen.
Orada tabii ki bizim işte Beethoven'ın hikayesini anlatıyor. Neyse şey, aklımda öyle kalmış ya, karıştırıyorum ben hep bunları. Şimdi tabii Mozart saraya gelene kadar Salieri kraliyetin en başta gelen kompozitörü, yani işte piyanisti diyelim. Ama Mozart gelince Salieri'nin yaptıklarını o kadar sıradan ve vasat gösteriyor ki bir anda dengeler değişiyor.
Ya bir şey söyleyeceğim, ben o kadar vasatım ki bu konuda. Kompozitör deyince direkt aklıma sarayın böyle kompozit şeyleri döşeyen falan diye düşündüm.
Kompozitör diye bir kelime var mı? İnan bilmiyorum da işte onlar yani kompoz yapıyor ya, kompozisyon diyorlar bestelerine falan.
Evet.
Neyse. Ne dedik? Salieri vasat görünüyor. Ama Mozart tabii erken yaşta devam ettikten sonra Salieri biraz daha kariyerine devam ediyor. Ve filmin sonunda, dediğim gibi tarihsel gerçeklerle örtüşmek zorunda değil, o bir film. Bir akıl hastanesine yatıyor ve akıl hastanesinde, bu filmin son sahnesinde koyarım açıklamalara, orada Yaradan'a sesleniyor ve diyor ki yani sen bu olağanüstü kişiliği genç yaşta aldın, benim gibi bir vasatın işte çürümesine, yıllardır işkence görmesine izin verdin. Çünkü ben o müziği duydum ve onu yıllarca işte sonra gerçekleştiremedim, o seviyeye çıkamadım. Ben artık vasatların azizi, koruyucusu haline geldim diyor ve koridordaki bütün o akıl hastanesinde yatan vasatları kutsayarak,
evet,
bir kapanış sahnesi var o filmde.
Çok güzel gerçekten o. Çok epik.
Ve o filmde bize şunu belki sorgulatıyor. Sıradan ve uzun bir hayat mı? Yoksa bir anlık bir parlama ve işte o potansiyelini, şıltı, kendini gerçekleştirme mi yani? Biraz Yunan mitolojisindeki Aşil'in de tercihi gibi ama oraya girmeyeceğim. Sen bir filme dedin, Sahil Güvenliği anlattın ama bence o değildi yani, onu geyik yaptın, başka bir filmden bahsedeceğim diye düşünüyorum.
Evet, aslında bu şey gibi, hani tek şarkıyla ünlü olan gruplar vardır, onlar gibi. Tek bir şarkı söyleyip onunla ünlenen ve sonra iz bırakan gruplar var. Bir de standart her şarkısı birbirine benzeyen işte 15 albüm çıkartan gruplar var. Vasat gruplar. İşte uzun yolda genellikle işte böyle uzun yoldan kastım, uzun bir ömür aynı zamanda. Bu grupları dinlersin ve o vasatta kalmaya çalışırsın. Ama ara ara yükselmek istediğin, işte moral bulmak istediğin ya da kendi depresif hissettiğin, o duygu yoğunluğunu hissettiğin zamanlarda da o işte tek şarkılık gruplara yönelirsin.
Evet.
Şimdi sana meşhur bir söz söyleyeceğim. Zaten duymuşsundur ama Marshall McLuhan'ın işte Medium is the Message diye bir lafı var. Mesaj ortamın kendisi de diye çevirebiliriz. Bunu şöyle bir bağlam dışına çıkartalım. İnsanlar aslında bulundukları ortamda, az önceki sınıf örneği gibi, ortamın kendisinden çok etkilenebiliyorlar. Sadece sosyal bir varlık olarak insanlardan değil, ortamdan da etkileniyoruz. Biz yeni vasatta, yani bize konulan hedefte, o ortamın kendisinden etkilenmeye başlıyoruz. Ve kendimizi aslında vasat gibi görmemeye başlıyoruz. Biz aslında yaptığımız şeylerle de vasatız. O işi yakalarkenki süreçte de vasat davranıyoruz. Bunu yaparak aslında ne yapmış oluyoruz biliyor musun?
Ne yapmış oluyoruz?
İrademizi kırıyoruz. İkna edilmeye uygun bir hale geliyoruz ve etki altında kalmaya müsait bir insan haline geliyoruz. buna razı olarak, yani bu yeni vasata, bu yeni kurallara, bize konulan kurallara.
O zaman kahrolsun kapitalist düzen.
Yani öyle direniş, bir direniş manifestosu veriyormuşum gibi bir hal var, farkındayım. Ya vasatın pandemi olma nedeni bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum Pamir sana. Her koşulda bu ortamlar artmaya başladı dünyada.
Evet.
Yani yaratıcılık, esneklik, eleştirel düşünme, bunların hepsi aslında bu vasatlığın statik doğasına aykırı. Yani bu doğanın dışına çıkmamız isteniyor, değil mi?
Güzel. Yani ben de buna katılıyorum. Şu açıdan katılıyorum. Dinleyicilere de buradan sesleniyorum. Vasatlıktan kaçmak için çok çaba sarf etmeyin. Yani illa kendinizi gerçekleştireceksiniz diye. Çünkü eşiği yukarı çıkınca bizim de çaba sarf etmemiz gerekiyor. Özellikle de diğer podcast yapan yayıncılara seslenmek istiyorum. Çok kasmayın. Çok güzel podcastler yapmayın. Kötü ses kalitesiyle boş beleş konuları uygunsuz dillerle konuşun.
Evet.
Biz de böylece vasat veya vasatın azıcık üstünde kalabilelim.
Çok doğru söyledin. Tamam Pamir, o zaman bugünü bitirelim, ne dersin?
Bitirelim. Ben öyle düşünmüyorum. Sona erdi.
Sona erdi.
Tabii anladım. Şimdi bir de bu yapay zeka şeyi var. Onu hiç konuşmadık ama herkesin cebine girdiği zaman bunlar belki de vasat eşiğini çok yukarı çekecek. Çünkü düşünsene, yani o kişi vasat olarak geçirmiş ömrünü ama cebinde dünyadaki bütün bilgiye sahip bir bilgisayar var ve onu istediği gibi kendince kullanabiliyor. Biz bölüm bile yaptırabilir buna yani.
Belki de yapar, ne dersin?
Deneyelim. Ne yaptın?
Gördün mü neler yazdığını?
Ne yazmış? Oku bakayım.
Unutmayın millet, büyüklük başkaları tarafından kabul edilmek veya kutlanmak değildir. Önemli olan inançlarınızda sadık kalmak, tutkularınızın peşinden gitmek ve sürekli çabalamaktır. Ve eleştiri ya da yanlış anlaşılma karşısında bile vasat olma korkunuzu sizi yolunuzdan alıkoymasına asla izin vermeyin.
Çok iyi. Benim intro öncesinde yaptığım kadar kılçık bir outro sonrası
oldu. Yeterince vasat mı?